Ayrım 3. İdamlıklar. Kerim Korcan. Sayfa 33. Ben dedim ki ölümü hak etti bu deyyuslar kitabın kavlince. Bir yanlışım varsa tövbe ederim Allah'ım. Ne cennette yeri var bunların ne de cehennemde. Ama mahkeme kapılarına düşünce bütün işler değişti ve de tersine döndü. Beyaz kağıt serildi, kara kalem yazdı. Kravatlı kulların hep bir olup Allah'ım töreyi kitabın kavlini bozdu. Makinalı gibi taradı yüzümü daktilolar. Alnıma takır takır idam hükmünü yazdı. Parayı döküverdi deyyusların babası hey. Möddüyüm konuşurken sağ elini kaldırdı. Satırdan korkar gibi korktum ne yalan söyleyeyim. Avukatlar yalancı şahitler hep bana saldırdı. Bir yer geldi ki ben de idamımın hak olduğuna inana yazdım. Sonra yalancı şahitler hepsinin de derviş gibi elleri göğsünde. Hepsi de bir bir dinlerini karaladılar. Yalancı şahitlere bir sözüm yok Allah'ım. Biz bunlara köylük yerde kuyrukçu deriz. Yalan alıp yalan satarlar. Hele ki avukatlar. Yaman bir laf simsarı hepsi. Yalana şapka giydirip kravat takmışlar. Utanmayı arı silip defterden atmışlar. Öyle bir konuşmaları var ki adamın dili varmaz yalan demeye. Teyatora oynamaya çıkmış gibi laflar nizamlı. Hele bir aklımda kalanları deyivereyim dilim döndüğü kadar. Taammüt, kasit, 450. maddenin bilmem kaçıncı bendi. Birden ziyade maktül, canavarca his, köy halkını hapşete salmak. Möddüyüm bey, heybetli adam, gösterişli adam, kara bir taş gibi oturur köşesinde. Ne işler yaptığını pek bilemem. Bir parlaması var arada, konuşmasına dikkat ettim. Aynı bir avukat gibi, hiç farkı yok. Ne var ki daha bir hükümlü, beni gösterdi konuşurken hep eliyle. Sivri bir bıçak gibiydi şahadet parmağı. Hadi diyelim ki avukatın eli ağanın cebinde. Müddeyyum bey devletten almaz mı mayışını? Neden böyle haksız şeyler konuşur öyleyse? Devlet mi ağanın emrinde, yoksa ağa mı devletin emrinde? Ben bunları hiç bilemedim, anlayamadım, cahilim işte. Evet evet, bir de İreis vardı Allah'ım, o da okumuş, umur görmüş, beyaz saçından belli. Çok az konuştu, hep bana baktı. Kızdı mı? Yok. Yoksa acıdı mı? İşte orasını bilemem. Sonunda hayatıma kasteden karar onun ağzından çıktı. Ben vallahi kızmadım. Doktor da can acıdır ama bir kastı yoktur. İreis de can alacak ki mayışı düşsün. Ben kızarsam kendime kızarım, neden? Tabancamda bir kurşun da kendime saklamadım da ondan. Şimdi ise çok şeyler bilir oldum şu kanlı oyunda. Bunun için ölünceye kadar mahkum kalmak isterim de, velakin ölmek istemem. Beyazlar giyip de ipte üç kere dönmek istemem. Korkudan değil bu güzel Allah'ım, korkudan değil bu. Son karış toprağı ağanın gaspinden korumak için. Akarsuları ağanın gaspinden korumak için. Kendi terimizden kendi rahatımızı sağlamak, fakir insanların uçkurunu ağadan korumak için canıma amanlık isterim güzel Allah'ım. Ben biliyorum ki nerede bir direniş varsa orada bir umut vardır. Parpar yanar yıldız gibi kara karanlıklarda. Bu umudu söndürmeyelim, köyü zindana döndürmeyelim. Ben şimdi karanlık tavanı başıma çöken mahkemede değilim. Öyle olsa böyle konuşabilir miyim? Kesilmeye götürülen sığır gibi giderdim mahkemeye. Hep dillerim tutulurdu Allah'ım sana ayan. Taş vurup ezdiler başımı. Kasıklarıma tekmeyle vurdular, kan içinde kaldım. Soluğum kesile yazdı. Bunlar hiç defterlere yazılmadı. Kız kardeşimizi dövdüler. O da alkanlara boğuldu benim gibi. Kötü kötü sövdüler, anması ayıp. Bunlar hiç defterlere yazılmadı. Ben onlarla sulh olamazdım. Olanları görmezden gelemezdim. Onlar ağa takımı, biz fıkara takımıyız. Onlar düşman bize. Boyun eğdik mi bir kere, kız kardeşimiz elimizden gitti demektir. Vallah tekmeyle vuraraktan açarlar kapılarımızı. Durup da insan gibi kapı çalmazlar. Allah'ım sana gene döktüm içimi. Bu gece de umutlarımı tazeledim. Ağa takımına beni rezil etme Allah'ım. Tutunacak hiçbir dal kalmaz sonra bu memlekatta. Kanun da bizden yana deyip övünür sonra ağalar. Biz çıplığa böyle her yolundan ezeriz derler. Allah'ım beyaz kağıt serilir, kara kalem yazar. Kulunun haksız ettiğini gene Rabbiciğim bozar. Evrağım temize, yani temyize, kalktı Allah'ım. Aylar geçti hala bir cuvap yoktur. Cuvap gelse mi yoksa gelmese mi? Ol görüp bir karar veremedim buna. Kağıt oyunu değil ki bu, can oyunu. Evraklarda kötü bir şeyler yazıyorsa artık ben yoğum demektir. Bunun için evrağımın gecikmesi bir mana eğmiş gibi geliyor bana. Allah'ım can kaygısına ben böyle konuşurken, belkim de jandarmayla bütün yollar bağlandı. Belkim de sehpa kuruludur kapkara bir meydanda. Belkim de karanlık bir odada ipler yağlandı. Allah'ım sana emanet canım. Acı gel şu fakir kuluna. Can ak bir güvercin gibi yüreği güp güp vuraraktan, can senin elinde. Her gece hiç bıkmadan tekrarlar idam mahkumu bu konuşmalarını. Bir acayip duadır bu. Okuyan yatakta mihrap mapusane tavanı, kendi söyler kendi dinler, yalancı umutlara kapılır. Başkaca başvuracağı bir çare yoktur kale duvarlarından aşıp gitmekten gayrı. O da her yiğidin başarabileceği bir iş değildir. İdam mahkumlarının bazı davranışları öbür mahkumlarınkinden çok çok farklıydı. Ne kadar gözden kaçırmak isteseler de bu yanları hemen sezilirdi. Hele şu gerzeli Şakira, onun buruşuk esmer alnı dışarıdayken acaba kaç kere secdeye varmıştı? Bırakalım secdeyi, yanılıp da bir kere canı gönülden Allah demiş miydi? Anason kokusuna ciğer görmüş kara kedi gibi koşmuş ama bir kere yanılıp da cami avlusuna ayak basmış mıydı? Canım bırakın şu meyhor deyyusu derlerdi tanıyanlar. O böyle taşları aldırmazdı. İçeriye düşünce rakıdan uzak oldu. Ne var ki gene de Allah'a yakın olmadı. Ama idam hükmü yiyince Şakir Ağa bir değişti bir değişti. Durup aynaya baksa kendi bile tanımazdı kendini. Oradan oraya koştu, durdu dolaştı, şaşkın ördeğe döndü. Günlerce köşe bucak pis pis düşündü. Ne çıkardı bundan? Düşün düşün boktur işin demişler. Ağlayacak sızlayacak yaşta da değildi. Ve böyle bir şey yapsa hiçbir fayda sağlayamayacağını da biliyordu. Bir kapı vardı ki ama koca bir kapı. Belki oraya başvursa bir kurtuluş yolu bulur veya hiç olmazsa kelleyi ipten kurtarabilirdi. Kurtaramasa da bir şey kaybetmiş olamazdı. Bu kapı Allah'ın kapısıydı. Zaten kendisi ağa diye çağrılıyordu. Ama onun ağalığı takmaydı. Cepten oldukça zayıftı Şakir Ağa ve temyizden kelleyi kurtaracak kadar parası yoktu. Avukatı Ankara'da bir adamı yoktu. Bu sebepten kanun kapılarından ümidi kesti. Bir zaman hiç konuşmadan tek tek basarak arşınladı mahpushane bahçesini. Kimselere sokulmadı. Kendi kendisine çözmek istediği bir meselesi vardı. Derdi neyse ortaya koyup kimseden bu hususta fikir almak istemiyordu besbelli. Elde neler var? Acaba kaçacak mıydı Şakir Ağa? Korkunç kale duvarını aşıp eski papuçlarını mı bırakacaktı içeride infaz için? Haydi diyelim korkunç kale duvarlarını aştı. Oraya varmak için demir parmaklıkları neyle kesecekti? Bunun da bir kolayını buldu diyelim. Bir de jandarmanın eline düşmek vardı. Küçücük bir hesap yanlışı, en umulmaz ve daha evvel kestirilemeyecek bir engel ağayı jandarma namlusunun karşısına dikerdi. Buraları inceden düşünmek gerek. Düşünmek gerek ki jandarma yakayı kavramasın. Bir kere kaçarken eline düştün mü ne yapar jandarma adamı sonra? Bunda bilmeyecek ne var? Alır sopasının altına ve Şakir Ağa da sehpaya çıkacak bir hal koymaz. Ne anlaşıldı şu uzun uzun sıraladığımız laflardan? Anlaşılan şu, demek ki bir insan Allah'tan korkmazsa pek bir şey kaybetmez. Bu fikrini açıklarsa çok çok tövbe devlen, o nasıl lafmış öyle derler. Derler ama jandarma sopasından korkmazsa sonu kötürüm olmaktır, perişan olmaktır. Kalıyor bir de intihar, kendi kendisinin canına kıymak. Bu da kolay bir şey değildir. İnsan dışarıda olsa bir tabanca mermisi kolaylıkla yapar bu işi. Her şey çok kolayından bitiverir. Ama içeride böyle bir imkan da yoktur işte. Şimdi Şakir Ağa gibi koskoca bir adam gidip de başını isterik karılar gibi duvarlara mı vursun? Kalıyor bir fırsatını bulup kendini ipe takıvermek. Bu olur mu? Olmaz. Neden? Şimdi diyelim kara yılanı eline alsın Şakir Ağa, kendi eliyle, kendi boynuna dolasın. Bu olacak bir şey değil. Madem böyle yapabilecektir de neden korksun hakkında verilen idam kararından? Hükümet zaten asmayacak mı onu? Asacak. Öyleyse daha evvel davranıp korktuğu bir ölüm şeklini kendine reva görmek ve canına eziyet etmekte bir mana yoktu. Evet, onun için çok acı ve kapkaranlık durum bu. Bütün çıkış yolları ona zıt çalışan kuvvetler tarafından hesap edilip önceden tutulmuş. Ölüm aşılmaz bir dağ olmuş, aykırı düşmüş önüne. Çaresiz kelleyi çingenenin önüne uzatacaktı. Kim geriye dönebilmişti şimdiye kadar bu karanlık yoldan? Kimselere açılmaması ve kararsız tutumuyla çevresini de merakta koymuştu. Öyle ya, ne yapacaktı bu adam? Veyahut da ne yapmak istiyordu? O tarafa yordular, bu tarafa yordular. Fakat Şakir Ağa'nın gelecekteki tutumunun ne olabileceğini kimse ta üstüne vurup kestiremedi. Herkese merak vermiş. Fakat en küçük bir açık ve ipucu vermemişti Şakir Ağa. Yaman bir gizlilik içinde hazırlamıştı ne hazırlamışsa. Uzun ve karışık bir takım hesapların yapıldığı bir gecenin sabahında Şakir Ağa'nın gözlerinde bir kararlılık belirdi. Şaşkın halini atmıştı. Yola çıkacaklar gibi bir sabırsızlık vardı üstünde. Neler yapabilirdi acaba bu günlerde kendi kendisiyle korkunç hesaplara giren adam? İşte burası cidden meraka değerdi. O yerinden kalktı, yürüdü, zeminden oldukça yüksekte olan koğuş penceresine sıçradı. Demirleri tuttu. Açık pencereden mahpushane bahçesinin havasını kokladı. Ağır ağır ufka inen ay rengini kaybediyordu artık. Şakir Ağa cins bir horoz gibi başını gökyüzüne kaldırdı. Elleriyle demirleri sımsıkı kavramıştı. Öksürdü, gırtlağını temizledi. Gür bir sesle oldukça usta bir makamda "Tanrı uludur" diye haykırmaya başladı. Ve güzel bir sabah ezanı çıkardı. Garip bir yankı yaptı bu ilahi nara havada. Sonra bu haykıran insan sesi dalga dalga duyuldu. Önce hafif bir kıpırdanma olmuştu koğuşta. Yeni bir şeyler olacaktı bu melekler saldırısıyla şeytanlar karargahında. Evet, bir kıpırdanma oldu. Sultan Reşat'tan beri hiç ezan çınlamamıştı bu isli tavanda. Önce pek bir şey anlaşılmadı. Ama sonra şimşek çakmış gibi mahkumlar telaşla uyandılar. Herkeste bir şaşkınlık. Kimse bu ilahi gök gümbürtüsüne ne tepki göstereceğini kestiremiyordu. Eski devirlerde mahkumlar aç kalmışlar da "Padişahım çok yaşa" diye bağırmışlar ve aç karınlarına ekmek gelmiş. Peki şimdi de öyle bir şey mi olmuştu yoksa? Bu haykırış neydi? Şimdi çok şükür ekmek vardı da hürriyet yoktu. Hükümet bunu düşünüp bir affı umumi mi çıkarmıştı yoksa? Bu ezan sesi nedir? Bu ezan sesi bir şükran nişanesi midir? Kimse bir şey bilmiyordu. Şakir Ağa'dan gayrı. O ağır ağır iniyor pencereden. Yatağının üzerinde uydurma bir kıble bulup aceleden bir sabah namazı kılıyor. Onu merakla izliyor koğuş arkadaşları. Şakir Ağa selamını verip ibadetini bitirirken mesele biraz anlaşılıyor. Ama gene de pek açık değil. Bu adam evhama kaptırdı diyorlar. Veyahut da korkulu bir rüya gördü ve de heyecana kapılıp pencereye fırladı. Ezan okuyunca evham dağılır. Namaz kılındı mı bir yerde şeytanlar perişan olur. Zaten namaz düzenli bir yalvarıştır Allah'a. 5 vakti geçtik, insan günde bir kere canı yürekten Allah dese her şeye faydası var. İşte ilk şaşkınlıkta böyle bir şeyler düşündü mahkumlar. Orası öyle ya, hiçbir koğuş sakini uykusunun böyle erkenden bürünüşünü hazmetmiş görünmüyor. Lakin din meselesi var ortada, sesle çıkaramıyorlar. Sabah ezanı bu konuda biraz da hazırlıksız yakalamış oluyor onları. İlk soru ondan gelecek besbelli. İstanbullu sürgünlerden ünlü gece işçisi Torpil Rıza gözlerini uğuşturarak yerinde doğruluyor. Pis pis bakıyor Şakir Ağa'ya. Kızgın ve biraz da alaycı tonda. "Ne o Şakir Ağa, nara çektin, üstümüze dua üfledin. Mahpusta mıyız yoksa kabristan mı burası?" Şakir Ağa şaşaladı biraz. Taş ağır da oldukça ve ağzı laf yapan bir mahkumdan geliyordu. Böyleyken cevapsız koymadı Şakir Ağa onu.
Heç torpil, içim hükmetti de şöyle bir Allah dedim.
Torpil acı acı güldü. Sezmişti besbelli cevaptaki kaçak manayı.
İlk el atışta kantarın topuzunu kaçırdın Şakir Ağa dedi. Bundan sonra da doğru tartı beklenmez senden. Allah demek istiyorsan bizden izin almak zorunda değilsin. Ama her işin bir yolu var, yordamı var.
Şakir Ağa bozulur gibi oldu lakin cevabından da geri kalmadı.
Şurada namaz kılınır da şurada namaz kılınmaz. Şu zaman namaz kılınır da şu zaman namaz kılınmaz. Dahi bir kayda yok peygamber buyruğunda.
Herkes merakla onlara çevirmiş başını, parlama belirtileri gösteren bu meraklı kapışmayı izliyordu. Torpil Rıza daha da yüksekten aldı konuşmasını.
Kıyıda köşede şaşkın ördekler gibi dolaştın. Boynuna ip attılar diye sana acıyorduk Şakir Ağa. Yaşın da geçkin. Gene dolaş afyon yutmuş kart koşçular gibi. Ama bize hocalık yolları koşmaya kalktın mı işler değişir.
Şakir Ağa yutkundu. Dünya dua üstünde duruyor torpil.
Ne zamandan beri çaktın bu manzarayı? İpi boynuna yılan gibi doladıkları zaman mı?
Şakir Ağa dayatıyordu.
Böyle eski kilim parçaları gibi uzanıp yatalım mı hep? Bir duanın bin kişiye faydası var.
Torpil Rıza elini kaldırdı, kesti konuşmasını.
Şimdi işte günaha adım attın ağa. Hangi yollara yürümek istediğini anladık. Senin dalgan başka, birden çakamadık kusurumuza bakma. Sen adını Sofya çıkaracaksın. Bunu idare adamları duyacak, kuşun kanadında Ankara'ya haber salacaklar. Diyecekler ki Ankara'dakiler de bu adam Allah adamı. Kötü bir yollar yoktur bu adamda ve evrakların temyizden bozuk gelecek böylece.
Herkesin kalbini Allah bilir.
Torpil Rıza hemen bastırdı cevabı.
Bilirse sen de sofuluğunu içinde sakla üvey babamız. Osuruk bombardımanına tutmuşlar koğuşu. Duvarlar leş gibi görmüyor musun?
Ağa konuşmadan çekilecek gibi değildi.
Haber verelim de idareye badana yaptırsınlar.
Torpil alaycı. 2 yıl oldu ben buraya geleli. Bir kalıp sabun vermediler. İşleri yok da gelip bizim koğuşlarda badana yaptıracaklar. Badana temizlemez buradaki pisliği. Aç gözünü. Bir avuç akrep getirip atsalar içeriye 1 saniyede ölür.
Şakir Ağa cevaba davranırken yandan başka biri karıştı konuşmaya. Bu Şakir Ağa'nın yakın köylülerindendi. Destek umdu Şakir Ağa.
Sen bu işte haksızsın dedi adam Şakir Ağa'ya bakaraktan. Haksızsın. Neden be? Çünkü madem namaza karar verdin sessizce kalkar kılarsın. Bağıra bağıra ezan okunacaksa yalnız olmaz bu. Tek başına olmaz bu.
Ummadığı bir yerden geliyordu bu sefer taş. Şakir Ağa sıkıldı.
Kalkın siz de kılın. Yasak etmedik ya.
Adam büsbütün içerledi Şakir Ağa'nın cevabına.
Haber vereceksin Şakir Ağa. Ezan-ı Muhammediye ile namaza başlıyoruz diyeceksin. Herkes yıkanır paklanır.
Şakir Ağa onun da cevabını buldu.
Yıkansın paklansın. Bebek gibi tutup da ben yıkayacak değilim ya. Hepsi de katırlardan büyük maşallah.
Köylüsü oldukça içerledi. Kızgın sürdürdü konuşmasını.
Ben sen laftan anlarsın diyerekten konuştum Şakir Ağa dedi. Ama senin hiç de haber anlamaya niyetin yok. Mahkum cezanın çoğunu uykuda geçirmek ister. Başka bir tutarı da yoktur. İçeriye düşmüş bir kere düşünmek ister. Kafasını dinlemek ister. O bu haldayken sen kalkar sabahın kör karanlığında ezan okursun. Adama küfür gibi gelir. Allahu Ekber uğultusu kalkar küfreder. Kim suçlu bunda? Sen suçlusun. Kara anada mevlid okunmaz, kara küllahını koy önüne. Boyunca günaha girdin işte, anladın mı derenin derinliği neymiş?
Şakir Ağa bir an duraladı, umduğunu bulamamıştı yakın köylüsünün konuşmasında. Biraz kırgın,
sen bari böyle konuşma üsiyin dedi. Köylük yerdensin, köylük yerlerde daha pek din dinayet kaybolmamıştır.
Torpil Rıza konuşmayı dikkatle izliyordu. Hüseyin'den evvel davrandı, yeniden dikildi Şakir Ağa'nın karşısına, bu sefer yüzünü karartmıştı.
''Sana bedavadan Şakir Ağa dedik, bu haybeden aldığın rütbenin kadri kıymetini bil.'' dedi. ''İnekleştin mi kafaları bozar, külahları değişiriz. Fare bokunu esrar niyetine içtiğini ne çabuk unuttun ulan? Vaaz mı kesiyorsun şimdi bize hiç utanmadan? Köy yerinde din dinayet kaybolmamış. Yok, biz şehirliyiz, gavur çocuğuyuz. Böyle mi demek istiyorsun?
Şakir Ağa bocaladı, torpil ağır çarpmıştı, boşluğu Hüseyin doldurdu.
Canım Şakir Ağa, sana bir yol gösterdik, iş tatlıya bağlansın deyi. Sen de inat eşekler gibi ayaklarını diredin de diredin. Biz bilmiyoruz bu sanki senin vakti zamanında karı oynattığını, leş gibi rakı kokardın her zaman. Şimdi kalkıp da sabahın kör karanlığında bize sofuluk satma.
Torpili çok sevindirdi Hüseyin'in yaptığı destek. Yataklarına oturup dirseklerini kucaklarına aldıkları yastıklarını dayayan tekmil mahkumun gözleri bu üçlü konuşmadaydı. Onlar hem dinliyor hem de şöyle düşünüyorlardı. Rahatlık cihetine bakılırsa torpilin dedikleri doğruydu. Herkesin sırtı burada meşe odunu gibi ağır cezalarla yüklüydü. Eh, bu halda mahkum kendini mi düşünecek? Yok yoğusam Allah'ımı. Bir de koğuşların pisliği. Afyon burada, Ezrail burada. Eh, bu halde bu koğuşlarda hangi mahluk barınır? Değil Rabbimin melekleri. Şeytan gelse 100 adım geriye kaçar, bu böyle. Ama bir de din, dinayet Allah. Bunlar hep var. Bunları ileri sürünce de Şakir Ağa haklı. Neden haklı? Bu saydığımız şeyler var da ondan. Din? Evet, din. Hiçbir zaman dinsiz bir millet olamaz. Dinsiz mahkum da olamaz. Müdür bile bir yanda zopayla mahkumun ayağını kırarken bir yandan da camide Allah demekte. Ne anlıyoruz bundan? Böyle bir ince düşünürsek çok şeyler anlıyoruz. Mesele şu ki zopayla kemik kırsan, insanlara akla gelmedik işkenceler yapsan, ne olursa olsun gene Allah diyeceksin. Şimdi düşündüklerimizi şöyle bir avuçta toparlarsak, Şakir Ağa kendine serbest bir koğuş açtırmalı. Onu isteyen cemaat da peşinden gider, işte o kadar. Böyle katı laflar konuşmaya da lüzum kalmaz. Mahkumlar içlerinden böyle düşündüler ve böyle bir karara vardılar. Şakir Ağa da konuşulanlardan ibretini aldı. Gürültüyü kıstı biraz ve sabah ezanlarını daha bir hazin okudu. Ne de olsa hepsi Müslüman çocuğu, nümayiş kesilince itirazlar da azaldı. Hatta birçoğuna umut kaynağı bile oldu sabah ezanı. Allah kabul etsin.
3. ayrımın sonu. Sayfa 44.